Ayrım 21.
11. bölüm. Bana nedenini söyle. 1. kısım. Amor. Söyleyin, neden rakamları Rosemore Oteli'nin öbür tarafından görünen kocaman dijital bir saat aldım? Neden başucuma kırmızı rakamları her dakika değişen, yemek tabağı büyüklüğünde bu kocaman şeyi koymak yerine normal insanlar gibi küçük bir seyahat saati alıp koymadım? 9.08'den 9.13'e kadar geçen 4,5 dakikadır ona bakıyorum. Bunu yaptığımı hayal meyal hatırlıyorum. 9.30'da kalkıp duş alır giyinir, kahve içersem saat 10'da yola çıkabilirim diye düşünmüştüm. Bugün giderken formda olmam önemli. Yıllardır arzu ettiğim işle ilgili görüşmem var. Uzun süredir çalışmak için can attığım Herford Sanat Galerisi yöneticiliği. Gerekli niteliklerin çoğuna sahiptim ama pozisyon hep doluydu. Son 3 yıldır bu görevi yürüten adam şimdi Avustralya'ya gitmiş, bugün benim görüşmem var. Söyleyin, neden erkenden ayık ve yalnız bir şekilde yatağa girmedim? Bakın, onu uyandırmamak için kıpırdayamıyorum bile. Bunu aynı şeyi tekrar istediğime dair bir işaret olarak görebilir. Alarm ötene kadar burada hareketsiz yatmalı, onun korkunç sesini duyduğum anda tek harekette kapatıp yataktan fırlamalı ve banyoya koşmalıyım. Doğal olarak üzerimde bir şey yok, bu yüzden acele etmeliyim. Köpüklü içecek kafamı iyileştirirken kahve makinesinden gelen yatıştırıcı ses ve kokuyu dinleyecek kadar bol zaman yok. Hayır, çok katı ve iş kılıklı olacak. Sanki taksi şoförünü eve davet edip onunla yatmak dünyanın en normal şeyiymiş gibi. Söyleyin bana, neden insanların %99'unun yapacağı gibi onu taksisinde bırakmadım? Ben bunu neden yapmadım? Sanırım suçu bulunduğum davete atabilirim. Çok kalitesiz, boğazınızdan geçerken tıngırdayacak kadar sert bir şarap ikram ettiler ve yiyecek bir şey de yoktu tabii. Şarabı emecek bir bisküvi ya da cips bile yoktu. Doğrudan mideme, damarlarıma, bağırsaklarıma ve kaslarıma girdi. Yapacağını yaptı ve sonra utanmadan doğrudan beynime gidip onu tamamen felç etti. Bir bu, bir de tabii ki eserleri sergilenen Monica'dan tam anlamıyla nefret ettiğim gerçeği vardı. Ondan hep nefret etmişimdir. Güzel sanatlarda benim hoşlandığımı bildiği halde bedelini benim ödediğim doğum günü yemeğimde Ken'e göz kırpıştırmasından çok çok önce. Şimdi de gözlerini hiç kullanmadan yalnızca ağzıyla gülümsemesinden nefret ediyorum. Fark edilmesinden, ona hayran olunmasından, tablolarını almak için herkesin sıraya girmesinden nefret ediyorum. Her taraf tabloların satıldığını gösteren kırmızı noktalarla doluydu. Çikolata kutusu deseni gibi korkunç tabloları kızamık gibi her yere yayılmıştı. Peki öyleyse neden gittin diyebilirsiniz bana. Neden uzak kalıp görüşmene hazırlanmadın? Gerçekten neden? O anda gitmek mantıklı gelmişti. Monica'ya korkmadığımı göstermek, kıskanmadığımı, Ken'le arkadaş ya da daha fazlası ya da her neyseler olmalarını önemsemediğimi düşünmesini sağlamak istiyordum. Bir de görüşmem için saçıma yeni bir şekil verdirmiş, süet paltomun altına giyebileceğim yeni bir keten ceket almıştım. Onlara bir görünmek istiyordum. Ken'e muhteşem görünmemin bir zararı olmazdı. Ne kadar da kötü bir fikirmiş. Ken bu sabah benimle ilgili bir tek şey hissettiyse o da temkinli Kanadalı damarının onu beni beğenmekten korumasının getirdiği müthiş rahatlıktır. Ken benden farklı olarak bu sabah müthiş huzura bulanmıştır. Ben ise kendi yatağımda bir taksi şoförüne bulanmış durumdayım. Yattığım yerden üzerine yarım şişe kırmızı şarap dökülmüşe benzeyen keten ceketimi görebiliyorum. pahalı saç kesimim, gerçi henüz bir aynanın karşısına geçmedim ama mutlaka vahşi bir çalı gibidir. Feci şarabın da ötesinde çok sıkıcı bir açılıştı. Yani tablolar korkunçtu. Bunu herkes görmüştür. Hertfield galerisinde işe başladığım zaman, şimdi bu eğer başlarsam olarak değişti, böyle bir sergiyi asla uygun bulmam. Tabloları kimse beğenmedi. Mırıldanıp haklarında iyi şeyler söylediler ve satın aldılar. Çünkü galeriyi işleten Tony ile iyi geçinmek istiyorlardı. Eğer kartlarını doğru oynarlarsa, bir gün kendilerine de bir sergi açma imkanı verecek olan Tony ile. Monica da bana çok kötü davrandı. Açıkça kaba ve suçlayıcıydı. Kendimi içmeye vermeme şaşmamalı. Adımı hatırlamakta zorlanıyormuş gibiydi. Hatırlanması zor değil. Yavaş öğrenenler bile Aimer adını hatırlayabilir. Aimer adı zorlayıcı ya da telaffuzu zor bir isim değil ki. Ama nedense Monica beceremiyordu. Beni insanlarla tanıştırırken beynini çok zorlaması gerekiyordu. İster inanın ister inanmayın. Güzel sanatlarda bu bayanla beraber okuduk diye ötüyordu. Sanki ben çok yaşlı bir moruktum ve o da o kadar gençti ki kimse bizim aynı dönemde okuduğumuza inanamayacaktı. Hadi Monica, hepimiz sen, Ken ve ben 31 yaşındayız. Hiçbirimiz evli değiliz. Ken bir okulda resim öğretmeni, sen pastelli, şeker ve baharat renkli tablolar yapıyorsun. Ben de sanat yöneticiliği yapıyorum. İstesem şu an ülkenin en iyi sanat galerilerinden birinde müthiş bir iş çıkarabilirim. Kuratör olarak tanımlayabilecek bir iş yaptığım halde bana yönetici diyeceklerdir. Bu işi o kadar çok istiyorum ki, söyleyin bana, neden kendimi bu pisliğe bulaştırdım? Görüyorsunuz işte, kalkıp kendimi toparlamak, hasarı bir noktada durdurmak, giyecek başka bir şey bulmak için harekete bile geçemiyorum. Aman Tanrım, ceketin üzerinde şaraptan başka spagetti de varmış. Evet, tabii ki sonradan makarna yemeye gittik. Normal insanlar gibi otobüse binip eve geleceğime, Ken birkaç kişiyle oraya gitmemizi önerdiğinde sevinçle şakıdım. Tabii ki Monica da geldi. Bunun eğlenceli olacağını söyledi ve galeriden Tony ile korkunç gürültücü insanları da yanında getirdi. Ama sonuçta içlerinde en gürültücü olanının ben olduğum ortaya çıktı. Garsonlardan biri gelip bana bir şişe şarap verdi. Çünkü babasının bisiklet tamir ettiği dükkanın tabelasını ben yapmıştım. Monica bunun çok matrak olduğunu düşünüyordu. Düşünün, Aimer tamirci dükkanlarına tabela yapıyor. Ne muhteşem bir şey, ne şeker değil mi? Bir noktada sanırım Ken'in bana duymazlıktan gel, seni kızdırmaya çalışıyor diye fısıldadığını duydum. Neden diye sordum. Çünkü seni kıskanıyor. Ya da öyle dediğini sandım. Bunu söylemiş de olabilir. Ben hayal etmiş de olabilirim. Dürüst olmak gerekirse o akşam kafamda hiç de net değil. Garsonların sıraya dizilip Babil'in nehirlerini de söyledikleri, benim de onlara katıldığım kısım biraz puslu. Herkesin beni çok iyi bulduğunu düşünüyordum ama öyle düşünmemiş de olabilirler. Peki parayı nasıl ödedik? Ödedik mi? Aman Tanrım, umarım ödemişizdir. Evet, hatırlıyorum. Ken herkesten birer onluk toplayacağını söyledi. Ayık olup da 15'er pound toplamazsa faturayı ödemeye yetmeyeceğini söyleyen benim dışımda herkes bunun harika olacağını söyledi ve sanırım Ken, saçmalama, seni tekrar görmek için buna değer dedi. Monica bunu duydu ve hiç memnun olmadı. Kusmuklu küçük bebek sesine takındı ve bütün gece galeride onlara harika şaraplar ikram ettiğini ve burada tabii ki ödeme yapmayacağını söyledi. Tony biraz huysuzlandı ve onlara bütün gece şarap ikram edenin aslında kendisi olduğunu söyledi ve Korkarım onlara, ikiniz de şarapla ilgili hak iddia etmeyin. Çünkü şarap çok kötüydü dedim. Ken alelacele vize kartıyla ödeme yaptı ve hepimizi yola çıkardı. Temiz havaya çıkınca çok başım döndü ve Ken eğer hiçbir şey için değil, sadece ilgilenmiş olmak, bana süt, su ya da ne içmem gerekiyorsa onu içirmek için benimle eve gelseydi çok hoşuma gidecekti. Ama hayır, tabii ki Madame Monica onun kendisini eve bırakmasında ısrar etti ve hepimiz farklı yönlere dağıldık. Ken bana bir taksi buldu. Güzel süet paltomu silkeledi ve şoföre çok özel biri olduğumu söyleyerek bana göz kulak olmasını rica etti. Ve tanrım, şoför hakikaten de bana bütün gece göz kulak oldu. Ama ne kadar istesem de Ken'i suçlayamam. Şoförden evime kadar gelip yatağıma girmesini istememişti. Hayır, üzgünüm ama bunun onun hatası olduğunu söyleyemem. Bir şekilde benim hatam olmalı. Ama neden? Söyleyin bana, neden? Normalde yabancılarla yatmam. Aslında hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Bu Ken'e dair hayal kırıklığımla mı ilgiliydi, beni kandırıyor muydu, ondan hoşlanıyor muydum? Düşün Amor, düşün ve eve dönüşünü hatırla. Sessizce düşün. Onu uyandırma. Gençti, 20'li yaşlarının başında. Biraz tilkiye benzeyen ince sivri bir yüzü vardı. Avını bekleyen kötü, sinsi bir tilki. Geceniz iyi geçmişe benziyor dedi. Ben taksinin içine düşüp Ken'e el sallamak ve olduğumdan daha ayık görünmek için toparlanmaya çalışırken. Gerçekten merak ediyorsanız aslında çok boktan bir geceydi dedim soğuk bir sesle. Gecenizi nasıl geçirmeyi isterdiniz diye sordu. Oraya hiç gitmemiş olmayı isterdim. O ucuz şaraptan içmemiş, o yorucu kadınla konuşmamış, onun o korkunç kötü tablolarına bakmamış olmayı isterdim. Kulağa gerçekten korkunç geliyor dedi. Bana acımasından hoşlanmamıştım. Peki sizin geceniz nasıl geçti diye sordum kayıtsızca. Her geceki gibi olduğunu söyledi sanırım. Kabullenmiş, teslim olmuş bir hali vardı. Geceye karşı yanlış bir tavır içinde olduğunu söyledim ona. Tanrım, bunu neden söylemiştim ki? Neden yolcusuyla yatmak yerine herhangi başka bir taksi şoförü gibi gecesini istediği biçimde yaşamasına izin vermedim? Ama belki de bunu her gece yapıyordu. Ne biliyordum ki? Çok az şey. Geçinmek için para kazanması gerektiğinden falan söz ediyordu. Ben de ona kız arkadaşın var mı diye sordum. Sanırım Hissi mi, Missi mi öyle korkunç isimli bir kız arkadaşı olduğunu söyledi. Her neyse, eğer buraya kadar geldiyse çok da seviyor olamaz. Kız arkadaşının modern bir kadın olduğunu, bir çiçekçide çalıştığı için ilişkileri bildiğini ve ilişkilerin suçluluk, endişe ve yalanlardan ibaret olduğunu söylediğini açıkladı. Kız bağlanmak istemiyordu. Birbirlerine karışmıyor, diğerinin sağa sola bakmasına ses çıkarmıyorlardı. Bunun baştan aşağı yalan olduğunu söyledim. Hissi onunla beraber olmak için canını bile verirdi ama tam tersine davranmak zorundaydı. Çünkü işler böyle yürüyordu. Bunun doğruluğundan emin olduğumu, çünkü Ken'e karşı serin görünmeye çalıştığımı ama ona aşık olduğumu ve ilişkimizin yürüyeceğini düşünsem her işten vazgeçebileceğimi söyledim ama her şeye bir arada sahip olamıyorsun. Gecenin iyi geçen bir kısmı var mıydı diye sordu. Beni neşelendirmeye çalışıyordu. Evet, garsonlarla şarkı söyledim. Ne kadar iyi olduğumu göstermek için ona Babil'in nehirlerini söyledim. O da bana katıldı. Sonra bana erkeğinin yanında duru bilip bilmediğimi sordu. Bildiğimi ama ana fikrine tamamen katılmadığımı söyledim. Ama mızıkçılık yapmamak için onunla beraber söyledim. Sonra hey Judy söyleyelim derken eve varmıştık. Ve neden, Tanrım söyleyin bana, neden ona veda edip bunu kötü bir geceyi neşeli bir şekilde bitirmek olarak görmedim? Ah hayır, asla kolay yoldan gitmem. Onu eve davet edip utanç verici bir şekilde hatırlayamadığım şeyler yapmam gerekir. CD'lerimi çıkardım mı? Daha da içki içmiş olabilir miyim? Yani o sarhoş değildi, araba kullanıyordu. Tabii ki ayıktı. Doğrudan yatağa mı gittik? Bana bunları neyin yaptırdığını bir bilsem, belki bu işin içinden çok daha az utançla çıkabiliriz. Çalmasına ramak kala kocaman dijital saate uzandım. Tanrı'ya şükür onu uyandırmamıştım. Yatağın öbür ucunda ölü gibi yatıyor, en azından dönüp durmuyor, horlamıyordu. Taksiyi nereye park etmişti? Burada hep park edilmez işaretleri vardır. Trafik iğrençtir. Çevre yolu yapacaklar. Ne kadar çabuk yapsalar o kadar iyi olacak. Ama henüz yapmadılar ve o arabayı park edecek yer bulmak için kilometrelerce gitmiş olmalı ya da belki tutkunun esiri olup hemen kapının dışına park etti. Her neyse, bu onun problemi. Adını söylemiş miydi? Bir noktada söylemiş olmalı. Artık bunu düşünmemeliyim. Çok korkunçtu. Görüşmeye ne giyeceğimi düşünmeliyim. Yalnızca süet paltomu giyip üzerine bir eşarp taktığını düşünün. Tanrım, paltom. Takside bırakmış olabilir miyim? Her zaman durduğu yerde, kapının arkasındaki askıda değil. Ah hayır, Tanrım benden hoşnut olmadığını biliyorum. Taksi şoförünü yatağıma almam yanlıştı. Çok aptalca ve yanlıştı ama geniş anlamda bakıldığında çok da günahkar sayılmam. Hem Azize En kaynağına gidip dua da etmiştim. Azize'den Ken'in bana aşık olmasını dilemiştim. Yapmamıştı. Artık yapacağını da sanmam. Ama dinle Tanrım, kendim ölecekmiş gibi hissediyorum. Bu görüşmeyi mahvedeceğim. Yeni keten ceketimi de mahvettim ve şimdi de bana süet paltomu kaybettiğimi söylüyorsun. Paltomu kaybettiğime öyle sinirlenmiştim ki taksi şoförünü ve onu uyandırmamam gerektiğini unutmuştum. Yatağın içinde dimdik oturdum ve sıkıntılı akşamdan kalma yüzümü ona çevirdim. Yanımda kimse yoktu. Yanımda dertop edilmiş halde kocaman süet paltom duruyordu. Ağır, engelleyici ve çok yer kaplayan şekliyle yanımda yatıyor, taksi şoförüymüş gibi yaparak beni ölesiyle korkutuyordu. Neşeyle yataktan fırladım. Gelecekte yapacaklarım vardı. Duş almak, gargara yapmak ve evin içinde giyecek temiz bir şey bulmak gibi. Sonra Herfield galerisindeki şu işe girmeli, bütün hasar görmüş giysilerimi alıp kuru temizleyiciye gitmeli, sonra kutlama yapmak için Ken'i yemeğe çağırmalı ve onu tekrar elde etmeliydim. Ucuz şarap insana gerçekten çok kötü şeyler yapıyor. Sanrılar bile gördürüyor. Sanki tanımadığım bir taksi şoförünü yatağıma almışım gibi.